Beşinci ayrım.
Zeka ile kadınlığın birbirlerini besleyerek büyük heyecanlar yaratabileceğini Aydan'a hissettirmişti. Sanki yıllardır kendisini seyrettiği, parçalara bölünmüş, kırık ve eski bir aynanın her parçasına birbirinden kopuk ve epeyce silik bir halde yansıyan görüntüsü yeniden bütünleşip parlaklaşmış, dümdüz ve yeni bir aynada zekasını, dişiliğini, oyunculuğunu, çekiciliğini, etkileyiciliğini bir arada görmüştü. Kendisinden büyülenmişti. Cem'le konuşurken hissettiklerini yeniden yaşamak, o görüntüyü yeniden seyretmek istiyordu aslında. O günlerde aradığı, peşinden koştuğu, yakalamaya uğraştığı şey o kendi görüntüsünün büyüsüydü. Ama bütün bunları sadece ayna olarak kalabilecek, onun görüntüsünü bütünleştirirken hayatını parçalamayacak, etkisi ve gücü denenmiş, tehlikesiz biriyle yapmak istiyordu. Cem'in her an aynadan başka bir şeye dönüşebileceğini hissediyordu çünkü. Hasan'ın cevabı onu öylesine umutlandırmıştı, durması gereken yerde duramadı. Cinsel çağrışımlarla dolu, kışkırtıcılığı apacık soruyu da sordu. Engebeli bir yere konamıyor mu? Hasan birden mahzunlaştı. Ben öyle yerlerde tutunamayıp kayıyorum, biliyorsun. Daha sıkı tutunmalısın öyleyse. Hasan itiraz eder gibi başını salladı. Biliyor musun, öyle yerlere ne kadar sıkı tutunursan o kadar çok kayıyorsun. Aydan dayanamayıp cevabı kendisi için çok önemli bir hale gelen o soruyu da sordu. Biz tam olarak neden söz ediyoruz? Bilmiyorum. Bir şarap içelim mi? Yok, içmeyelim. İşe döneceğiz. Oo, baksana çok geç olmuş. Hadi kalkalım. O hafta boyunca Aydan ısrarından, inadından hiç vazgeçmeden aynı oyunu oynadı Hasan'la. Kendisine yönelik bu yoğun ilginin, imalı konuşmaların aslında bir oyun isteğinden kaynaklandığını anlamayan Hasan, Aydan'ın yeniden kendisine ilgi duyduğuna inanmıştı. Zaman zaman zekice konuşmalarla Aydan'ı umutlandırıp sevindirse de, içindeki o sabırsızlığı yenemiyor, oyunu bırakıp somut konulara dönüyor, duygularını açıklamaya kalkıyor, bu duygularına bir karşılık istiyor, yeniden birlikte olmak için ısrar ediyor, Aydan'ı tahmin edemeyeceği kadar sıkıp bazen de öfkelendiriyordu. O eğlenceli konuşmaların arasında ortaya çıkan öfke patlamalarına da bir anlam veremiyor, bunu bir aşkın gelgitlerine bağlıyordu. O haftanın sonunda Aydan oyundan vazgeçmeye karar verdi. Tehlikesiz biriyle tehlikeli oyunlar oynanmayacağını büyük bir iç sıkıntısıyla kabul etmek zorunda kaldı. Oyun için bir başkasını aramaya da kalkmadı. Bulacağı ya gene tehlikeli ya da onu bunaltacak biri olacaktı. Haluk'un hastane toplantısına, Selin'in de baleye gittiği cuma günü iş çıkışında son bir umutla Hasan'ın içki davetini kabul etti. Ama daha ilk kadehin ortasında Hasan, birlikte Ankara'ya gitme konusunu yeniden açınca hızla içkisini bitirip "Benim gitmem lazım, bizimkiler gelmiştir, geç kalacağım." diyerek kalktı. Eve nasıl geldiğini hatırlamıyordu. Buna karşılık apartmanın önünde arabadan indiğinde kendi evinin penceresine orada bir ışık görmek için nasıl umutla baktığını bütün olaylardan sonra bile hiç unutmadı. Işık görmeyi gerçekten çok istemişti. Yapmaya karar verdiği şeyi kendisinin önleyemeyeceğini anlamış, bunu önleyecek birilerinin çıkmasını dilemişti. Cep telefonunun çalmasını, Haluk'un ya da Selin'in köşeden çıkıvermesini, bir komşunun yolunu kesip onu lafa tutmasını ummuş, hatta apartman kapısının önünde oyalanmıştı. Ama hiçbir şey olmamıştı. Evin karanlık yalnızlığı, boş sessizliği bir anda ruhunu kaplamış gibiydi. Sanki başka bir şey için değil de sadece ruhunu sıkıştıran o karanlık boşluktan kurtulmak istediğinden, hiç kullanmadığı halde ezberlediği telefon numarasını aceleyle çevirmişti. Biraz önceki duygularının tam aksine şimdi Haluk'un gelmesinden, bir tanıdığının yoluna çıkmasından, telefona karşılık verilmemesinden delice korkuyordu. Artık ona engel olabilecek hiç kimseye tahammülü yoktu. Telefon açılır açılmaz derin bir şekilde içini çekip hızla konuştu. "Evde misin?" Aldığı derin soluk ve sesindeki telaşlı sabırsızlık hem kendisine hem de o sesi dinleyene Aydın'ın ne istediğini anlatmaya yetmişti aslında. "Evdeyim," demişti Cem. "Vaktin varsa gelsene." Bazen kısacık bir cümle bile çok etkili olabiliyor diye hatırlamıştı Aydan daha sonraları bu kısa cümleyi. Cem'in karşısındaki sesin sahibini tanımak için bir an bile oyalanmaması, sanki uzun bir konuşmanın ortasındaymışlar gibi sesini duyar duymaz hiç duraksamadan hemen karşılık vermesi, Aydan'a onun da kendisini önemsediğini, sesini unutmadığını düşündürtmüştü. Bir de gelmek için telefon ettiği çok açık olmasına rağmen Cem'in "vaktin varsa gelsene" diyerek onu davet etmesini, onu gelmek isteyen bir kadın durumundan kurtarmasını ve isterse oraya gitmekten vazgeçmesi için bir şans daha vermesini çok zarif ve güvenilir bulmuştu. Cem kapıyı gene o aldırmaz şıklığıyla açmıştı. "Böyle giyinik karşıladığım için özür dilerim. Seni şaşırtmadım ya. Sen benim tahminimden daha sık giyiniyorsun galiba." "Senin tahmininden daha sık soyunduğumdandır herhalde. Ne zaman soyunsam sonra giyinmek zorunda kalıyorum." Aydan salona girip hemen ceketini çıkarmıştı. "Bugün de hava gerçekten çok sıcak. İstersen pencereyi açayım." "Yok yok, böyle iyi. Ne içersin?" "Çabuk hazırlanacak bir şey. Varsa viski içerim. Sadece buz koy yeter." Çok gergindi ve bir an bile yalnız kalmaya tahammül edemeyeceğini hissediyor. Cem'in sesini duymak, bu sesle oyalanmak, oraya niye geldiğini kendisini unutturmak istiyordu. Pişman olmanın sınırındaydı. Gece yarısı mayın tarlasını geçmeye hazırlanan bir kaçakçı gibi kendisini ürküten ilk harekette geri dönüp kaçmaya hazırdı. Nedenini anlayamadığı bir biçimde hem Cem'e hem kendine kızıyordu. Cem sakin hareketlerle içkisini getirip verdi. Halinde Aydan'a iyi gelen, onu yatıştıran bir dinginlik vardı. Aydan konuştuğunda kendi sesine ne kadar kızgın olduğunu duyup şaşırdı. "Sen kendi vücuduna bayılıyorsun, değil mi?" Cem, "Bu da nereden çıktı?" gibi bakmadı Aydan'ın yüzüne. Sanki böyle konuşması normalmiş gibi cevap verdi. "Başkalarının vücutlarına bayıldığım kadar değil." "Nasıl vücutlara bayılıyorsun?" Aydan çok fazla acele ettiğini, sabırsızlandığını hissediyor ama kendini durduramıyordu. Buraya geldikten sonra artık ne olacaksa çabuk olsun istiyordu. Bir kere karar verdikten sonra o kararının hemen uygulanmasını isterdi. Cem, Aydan'ı baştan aşağıya hiç acele etmeden süzdü. Sonra başını kaldırıp Aydan'ın yüzüne alaycılıkla arzu karışımı bir gülümsemeyle baktı. "Tarif mi etmemi istiyorsun?" "Tarif edilebilecek misin?" "Tarifi o kadar karışık değil." "Peki nasıl vücutlardan hoşlanıyorsun?" "Tarifi bu kadar kolaysa ben niye aynı soruyu ikinci kez sormak zorunda kalıyorum?" "Seninki gibi vücutlardan." "Sen benim vücudumu nereden biliyorsun?" "Havuzda gördüm ya." Sesleri karıncalanmaya başlamıştı. İkisinin sesinde de bir baş dönmesi hissediliyordu. Aydan söyleyeceği cümlenin geri dönülmez bir yolun kapısını açacağını bile bile, üstelik de kelimelerin üstüne basa basa söyledi. "Ha, bir kısmını." Aydan Cem'in "hepsini görmek isterdim" demesini ya da buna benzer bir cümle söylemesini bekliyordu. Ama Cem sadece "gördüğüm kadarı çok güzeldi" dedikten sonra beklenmedik şekilde konuyu değiştirdi. "Neydi bu çocuk bahçesi meselesi? Bir türlü tam olarak konuşamadık." Aydan utançtan ve nefretten kıpkırmızı kesildiğini hissetti. Bütün bedeni yanıyor, oradan yok olmak, hoşça kal bile demeden gitmek ve bir daha bu adamı hayatı boyunca görmemek istiyordu. O bütün kapıları açmış, bunu da hiç gizlemeden yapmış ama bu kendini beğenmiş adam başını çevirip geçmişti. Önündeki içkiyi bir dikişte bitirdi. Cem'in yüzünden bir an hoşnutluk dolu bir gülümseme geçti. Bir balinayı zıpkınlayan bir avcı gibi bu aldırmaz haliyle zıpkını daha derine soktuğunu biliyordu. Bu andan sonra bir daha bu kadının aklından çıkmayacağını, şöyle ya da böyle, bu kadının mutlaka kendisiyle olacağını ve sadece bedenini değil, ruhunu da kendisine vereceğini biliyordu. O gün orada Aydan'la sevişseydi, bu Aydan için bir seferlik bir macera olarak kalabilir, duyduğu heyecandan doymuş ve korkmuş olarak kaçabilirdi. Ama bundan sonra bu kadar kolay kaçması mümkün değildi. Kendi kendine kadınların sadece bedenini istediğini söylüyor ama bir kadınla karşılaştığında açgözlü bir oburlukla sadece kadının bedeniyle yetinemiyor, onun ruhunu da ele geçirmeyi arzuluyordu. Bu konuda biraz kadınlara benziyordu. Sadece beden yetmiyordu ona. Karşısındakinin her şeyini istiyordu. Üstelik bunu niye istediğini de bilmiyordu. Çünkü karşılığında kendisi sadece bedenini verecek ve kendisine verilen ruhla ilgilenmeyecekti. Başkalarının ruhunu, o ruhların değerini bildiği için değil, onları alabileceğini görmek için istiyordu sadece. Aydan o gün oradan hayal kırıklığıyla, pişmanlıkla, öfkeyle, utançla ayrıldı. İçi karmakarışık olmuştu ama bütün bunlara rağmen, kendisini açıkça itiraf etmese de bu adamın pençelerini ruhuna geçirdiğini, kolay kolay aklından çıkmayacağını hissediyordu. Aslında o gün oraya biraz da kadınlara özgü o çocuksu merakla, nasıl olacak acaba diye gelmişti. Şimdi o merak biçim değiştirmiş, bu adam nasıl oluyor da böyle davranıyor haline dönüşmüştü. Bu adamın neye güvenerek böylesine şımarık ve küstah davranabildiğini merak ediyordu. O anda en çok istediği şey bu adamın gururunun kırıldığını, karşısında yalvardığını görmekti. Bunu görmedikçe içi rahat etmeyecekti. Bu kadar basit ve sıradan bir duygunun böylesine yakıcı olabileceğine de şaşırıyordu bir yandan. Cem, Aydın'ın böyle hissettiğini daha önceki deneyimleriyle biliyordu. Açtığı yaranın derine işlediğinin de, bundan duyduğu memnuniyetin hastalıklı bir duygu olduğunun da farkındaydı. Ama gene de kendinden hoşnut bir şekilde gülümsüyordu. Rastlantılar, eğer onların size getirdiklerini yaşamaya hazırsanız, hayatınızı sizin bilinçli planlarınızdan daha çabuk değiştirebilir bazen, diye düşünmüştü daha sonraları Aydan. Hatta hayatın kimi zaman insanların geleceğine, insanların yerine karar verdiğine de inanmıştı, bunu Cem'e de söylemişti. Ama Cem, o kışkırtıcı gülümsemesiyle, o rastlantıların çoğunu insanlar kendileri hazırlar, diyerek her şeyi bir kuşkuya çevirmekteki olağanüstü becerisiyle Aydan'ın bütün hayatını değiştiren o karşılaşmanın bir rastlantı olup olmadığından kuşkulanmasına yol açmıştı. Kendi özel tarihine korkunç bir yıkım olarak kaydolan o akşamüstünden sonra çok huzursuz ve sinirli günler geçirmiş, bazı geceler öfkeden ve utançtan yanarak uyanıp salonda sigara üstüne sigara içerek Cem'in niye öyle davrandığını anlamaya çalışmıştı. Ne kadar düşünürse düşünsün, o adamın ne yaptığını, ne yapmak istediğini anlayamıyordu. Bütün olayları, ilk karşılaşmalarını, havuzu, daha sonraki konuşmalarını aklından geçiriyor ama Cem'in son karşılaşmalarındaki davranışlarını ve isteksizliğini anlamasına yardımcı olacak bir ipucu bulamıyordu. Reddedilmek, zihnine kenarları tırtıllı demir bir kanca gibi saplanmış, onu çıkarmak için uğraştıkça da yara derinleşmişti. Hatta bir ara gidip Cem'le konuşmayı, niye böyle davrandığını sormayı bile aklından geçirmişti. Ama bunun kendisini daha da zor bir duruma düşüneceğini sezerek vazgeçmişti. Ne düşünürse düşünsün, düşünceleri zihnindeki yaranın oluşturduğu o tuhaf utanç havuzuna akıyor, yüzü aniden kızarıveriyor, o sırada aklında olan düşünceleri yitiriyordu. Reddedilmenin utancı zihninde büyüdükçe öbür duygularıyla düşüncelerinde de bir dağınıklık ortaya çıkıyordu. Bütün alışkanlıkları, beklentileri, iş disiplini bu dağınıklığa başkaldırıyor, içinde onu yoran bir karmaşa dolaşıp duruyordu. Çok iyi bildiği, tanıdığı, varlığından hoşnut olduğu kimliği bu yeni ve dağınık zihinli kadınla dövüşür gibiydi. Birkaç gün böyle yaşadıktan sonra iradesinin bütün gücünü toplayıp son bir çabayla kendini işe verdi. Sabahın köründe işe gidiyor, neredeyse gece yarılarına kadar deliler gibi çalışıyordu. Zihninin düzeni bozulduğundan onu düzeltmek için gösterdiği her çabada kaçınılmaz olarak abartılı bir biçimde ortaya çıkıyordu. Genellikle çok çalışkan biri olarak tanınmasına rağmen son zamanlardaki temposu herkesin dikkatini çekmeye başlamış, özellikle de onun rakibi durumunda olan genel müdür yardımcılarının huzursuzlanmalarına yol açmıştı. Birbirlerini büyük bir dikkatle izlerlerdi. Afrika savanlarındaki suların çekildiği, nehirlerin kuruduğu, bir damla suyun ve yiyecek bir lokma etin bulunmasının zor olduğu kuraklık dönemlerinde o bir lokma et ve bir damla su için birbirlerini parçalayan vahşi hayvanlar gibiydiler. Diğerlerinden bir lokma daha fazla itibar, bir lokma daha fazla yükselme imkanı, bir lokma daha fazla prim için birbirlerini ısırıcı şakalarla, kurdukları gizli ittifaklarla, toplantılarda hiç fark etmiyormuş gibi sordukları sorularla, dedikodularla, entrikalarla parçalarlardı. Bir vahşi hayvan için dünyanın yaşadığı savanlar ibaret olması gibi onlar için de dünya neredeyse çalıştıkları iş yerinden ibaretti. O dünyayı etkilemeyecek hiçbir şeyle pek ilgilenmezler, statülerine ve imajlarına bir yararı olmayacaksa pek kitap okumazlar. Kendi geleceklerini etkilemediği sürece politikaya pek önem vermezlerdi. Ama o dünyadaki en küçük kıpırtıları, farklılıkları, değişimleri sanki yeryüzü sallanıyormuş gibi hemen hissederlerdi. Aydan da bu garip ve kapalı dünyanın insanıydı ve öbürlerindeki vahşi hayvan içgüdülerinin tıpkısı onda da vardı. O da neredeyse bütün zekasını, bilgisini, gücünü, sezgisini bu dünyayı algılamak ve orada başarılı olabilmek için kullanmaya alışmıştı. Şimdi o mağaranın dışında yaşadığı ve ne olduğunu kavrayamadığı bir sarsıntıdan kurtulmak için bildiği yere, mağarasına sığınıyor ve oraya tutunabilmek için büyük bir güç sarf ettiği için de öbürlerini ürkütüyordu. Bir akşamüstü aydanın dışındaki tek kadın genel müdür yardımcısı olan Sema, onun odasının kapısından başını uzatmış, "Bu saatte hala çalışıyor musun?" demişti. İkisi de hem ötekilerle hem de birbirleriyle yarışırlardı. Onların arasındaki rekabet erkeklerin kendi aralarındaki yarışmadan daha şiddetliydi. Erkekler bütün saldırganlıklarına ve vahşiliklerine rağmen gene de alışılmış bir şeyi yaptıklarını hissederken, onlar bankanın ilk kadın genel müdürü olmak gibi alışılmamış bir hedefin peşinde olduklarından birbirleriyle yarışmaları da alışılmışın dışına çıkıp daha kıyıcı ve saldırgan oluyordu. Erkekler bankaya bir kadının genel müdür olmasını engellemek için kendi aralarında bir ittifak oluşturabilirlerdi. Ama bu iki kadının böyle bir ittifak yapabilmesi mümkün değildi. Erkeklerin dünyasında başarılı olmak için erkeklerden daha vahşi olmak zorundaydılar. Aydan soğuk ama kibar bir sesle, "İşler bitmedi," demişti. "Ne o? Genel müdür olmaya kesin karar verdin galiba." "Yoo, genel müdür olup da ne yapayım? Ben bankayı satın almayı düşünüyorum." Bunun konuşmayı uzatmak istemeyen birinin laf olsun diye söylediği rastgele ve anlamsız bir cümle olduğunu bilmesine rağmen Sema, ertesi gün neredeyse bütün genel müdür yardımcıların odasına uğramış, onlarla birer kahve içmiş, hepsine de aynı hikayeyi anlatmış, her seferinde de sözüne "Doğrusu takdir etmiyor değilim," diye başlamıştı. "O aydan bizim gibi değil. Herkesin ihtirası vardır canım. Bunun inkar edilecek bir yanı yok da onun gibi ihtiraslısını da hiç görmedim. Dün akşam bana söylediğine imkan yok inanmazsın. Aklına gelmez öyle bir şey söyleyeceği. Ne dedi bana biliyor musun? Genel müdürlük bana yetmez. Ben banka sahibi olmalıyım," dedi. "Düşünebiliyor musun? Yani genel müdürlüğü zaten çantada keklik görüyor da daha ne var diye bakınıyor." Daha yakın olduklarına ise başarılı kadınların biraz da züppelik olsun diye takındıkları ama aslında gerçek ve gizli yüzlerinin bir parçasını da içinde barındıran, O feleğinden geçmiş mahalle kadını tavrıyla, "Şekerim, bu kadın orgazm olurken bile ben genel müdür olacağım" diye bağırıyordur demişti. Bütün bu dedikoduları duyan Hasan da Ayda'nın odasına gelip gerçek bir abi şefkatiyle, "Sen ne dedin Sema'ya?" demişti. Bütün bankayı ayağa kaldırdı. Bir başka zaman olsa bu olanlar Ayda'nı sinirlendirir, kızdırır, mücadele isteğini arttırır. Taraflarını ve ittifaklarını sağlamlaştırmak için kahve ziyaretleri yapmasına neden olur. Kendi kibarlığıyla Sema'nın abartılmış dedikodularının düzeysizliğini gösterme planları yapmasına yol açar ama asla onu kederlendirmezdi. Ancak kendini yenik ve reddedilmiş hissederek, kadınlığından ve zekasından kuşkulanmış bir halde işe sığınmaya çalıştığı sırada bankada karşılaştığı bu tavır, öbür genel müdür yardımcılarının onun çalışması karşısında duydukları gerginlik, kendisini sanki yeryüzünde sahipsiz kalmış, büyük bir yenilginin kenarına gelmiş gibi hissetmesine yol açmıştı. Aklına takılan o yenilginin gölgesi başka her şeyin üstüne düşüyor, her şeyi bir yenilgi ve yalnızlık gibi gösteriyordu. Birden hayattan korku vermişti. Her şey ve herkes onu korkutuyordu. Hiç alışmadığı bir biçimde kaçma isteğine kapılmıştı. Ertesi gün yapılacak toplantıya hazırlanma bahanesiyle dosyalarını toplayıp işten öğleden sonra çıkmıştı. Eve gidip yatmak, bir zaman yorganın altına saklanmak, mümkünse uyumak istiyordu. O sırada tek arzusu akşam olması ve Haluk'un bir an önce eve gelmesiydi. Onun yanında kaybettiği güvenini kazanabileceğini, onun sevgisinin kendisini yeniden güçlendireceğini düşünüyordu. Haluk'tan başka güvenebileceği, sığınabileceği kimse yokmuş gibi geliyordu. Hava çok sıcaktı. Apartmanın önünde sıkıntıyla arabadan inmişti. Tam içeri girerken bir adım arkasından bir sesin "Nasılsın?" dediğini duydu. Sesi tanımıştı. Ensesinin ürperdiğini hatırlıyordu. Yürümeye devam ederken başını yarım çevirip "Teşekkür ederim, iyiyim" demiş. "Sen nasılsın?" dememişti. Cem ise bu soğukluğun farkında değilmiş gibi davranmıştı. Sesinde, tavrında, apartmanın iç kapısından geçerken kapıyı açmasında, kapıdan geçerken hafifçe dirseğini tutuşunda şaşırtıcı bir dostluk ve yakınlık hissediliyordu. Bir gün karşılaştıklarında Cem'in de kendisi kadar soğuk davranacağına farkına varmadan inanmış olan Aydan, bu yakınlıktan şaşırmış, Cem'le neredeyse her karşılaştığında olduğu gibi geçen akşamüstü yaşananlardan kuş diye düşmüş, "Ben mi yanlış anladım?" diye düşünmeye başlamıştı. Yalnızlığı ve yılgınlığı dolu dolu hissettiği o anda, bu duyguların doğmasının nedeni olan insanın bu dostça yakınlığı birden içini tahmin edemeyeceği kadar hafifletmişti. O kısacık zaman dilimi içinde her şeyin görüntüsü inanılmaz bir sihir gibi yeniden değişmiş, ona önemli gözüken birçok şey birden önemini kaybetmiş, kendine olan güvenine kavuşmuş, yenilmişlik duygusundan kurtulmuş, aslında gerçek bir temeli olmayan keder yok olmuştu. Cem'in sesindeki bir değişiklikle bütün duygularının bir anda değişebilmesinin tuhaflığını fark edememişti. İçinin ferahlamasının yarattığı yorgun bir sevince kaptırmıştı kendini. Yıllardır aynı rayların üstünde gidip gelen bir tren gibi hep aynı kalıpların içinde dolaşan ve bu ezberlenmiş kalıplardan farkına varmadan sıkılan duygularıyla düşüncelerinin, Cem'le karşılaştığı ilk günden beri geçirdiği alışılmadık sarsıntı, bütün ruhunu anlık değişimlere ve çalkantılara açık bir hale getirmişti. Çocukların bayramlarda aldıkları çiçek dürbünleri gibi ruhu çevresindeki her hareketle görüntüsünü değiştiriyor, birbirine en benzemez duygular birbiri ardına ortaya çıkabiliyordu. Yaşadıklarının çoğu sağlam bir kökten yoksun yapay duygulardı. Henüz bu yeni çalkantıya uygun yeni ve gerçek duygular geliştirememişti. Yalnızca sahipleneceği yeni duyguların ilk öncüleri dolaşıyordu içinde. Ama o sırada gerçek olanla yapay olanı birbirinden ayırt edecek ölçüleri de yitirmişti. Asansörü beklerken Cem sakin bir sesle "Bugün ne kadar hoşsun," demişti. "Bu renk çok yakışmış yüzüne." "Öyle mi? Kendimi hiç hoş hissetmiyorum bugün." "Ne kadar yazık. Senden başka herkesin tadını çıkardığı bir şeyin sen tadını çıkaramıyorsun demek. Bir aynanın önüne geçip kendine şöyle bir bak. O zaman belki erkeklerin sana baktıklarında ne gördüklerini, ne hissettiklerini anlayabilirsin." Aydan dalgın bir sesle "Ne hissediyorlar?" demişti. "Bunu sana anlatmak isterdim ama annem, hanımlarla konuşursan ahlaksız şeylerden söz etmemen gerekir," demişti. "Annen doğru söylemiş." Aydan birden bu adamı yetiştiren kadını merak etmişti. Asansör geldiği sırada "Nasıl bir kadın annen?" diye sordu. Tanıştıklarından beri ilk kez Cem'in yüzünde mahzun bir ifade belirdiğini, yüzünün sert hatlarını yumuşatıp güzelleştiren gerçek bir kederin dağınık bir kuş sürüsü gibi o yüzdeki kibri ve küstahlığı silerek geçtiğini gördü. Aklındaki adamın tarifine hiç uymuyordu. O, Cem'in böylesine kederlenebileceğini, bir insanın böylesine sevebileceğini, böylesine üzülebileceğini hiç tahmin edemezdi. "Benim annem öldü." Aydan bu cevabı da hiç unutmadı. Herkes gibi "annemi kaybettim" ya da "annem öldü" dememiş, yalnızlığından yakınan, kendini terk edilmiş hisseden kederli bir küçük çocuk gibi "benim annem öldü" demişti. Ancak aradan çok zaman geçtikten sonra Aydan, Cem'in terk edilmiş çocuklara özgü kederli yalnızlığının gizli ve tuhaf bir hastalığın belirtisi olabileceğini düşünmüş, hemen ardından Cem'in yüzünde gördüğü bu duygunun gerçekliğinden de kuşkuya düşmüştü. O gün o erkeğin yüzünde gördüğü acı gerçek miydi, değil miydi karar verememişti. Cem'in etkisi denenmiş bir cümleyi istediği zaman kullanabileceğini daha sonralar öğrenmişti çünkü. Ama o gün bunların hiçbirini bilmiyor, böyle şeyler düşünmüyordu. Asansöre bindiklerinde Cem'in yüzünde görünüp kaybolan o hüzünden çok etkilenen ve bu hüznün kendisine açıkça gösterilmesini özel bir yakınlık gibi değerlendiren Aydan, onu küçük bir çocuk gibi okşayıp avutmak isteği duyduğu içinde. "Hadi gel, sana soğuk bir şeyler ikram edeyim," dedi Cem. Aydan daha sonra bu daveti "benim annem öldü" cümlesinin içinde yarattığı üzüntü ve şefkat yüzünden kabul ettiğini düşünmüştü. Ama gerçeğin bu olup olmadığına da hiç emin olamamıştı. O cümle söylenmese de gider miydi bilmiyordu. İçindeki bir ses gideceğini söylüyordu. Ama bir başka yanı da asla gitmeyeceğini. Cem, Aydan'ın bir anlık sessizliğini evet olarak kabul etmiş ve en üst katın düğmesine basmıştı. Belki de Aydan'ın böyle bir daveti reddedebileceğini düşünmemişti. Aydan sırtını asansörün köşesine vermişti. Cem de karşısında durmuş, elini asansörün duvarına dayamıştı. Birbirlerine çok yakın duruyorlardı. Aydan, Cem'in kokusunu hissediyordu. Temizlik duygusu yaratan, biraz keskince ve esrarlı ama tuhaf biçimde heyecan veren erkeksi bir kokuydu. Bu kokuyu daha iyi hissetmek ister gibi başını kaldırdığında Cem de başını ona doğru eğmişti. İkisinin yüzü bir an birbirine değecek kadar yakınlaşmıştı. Ne yapacaklarını bilemiyorlarmış gibi hiç kımıldamadan birbirlerine baktılar. İkisi de karşısındakinin gözündeki daveti gördü. İkisi de bakışlarını çevirmeyerek bu daveti kabul etti. Aydan tam nasıl olduğunu hatırlayamıyordu ama asansör son kata yaklaşırken dudakları birbirine değdi. Tam bir öpüşme bile değildi bu ama o anda o küçücük temas sırasında Aydan hayatının değişmekte olduğunu, evliliğini ve hayatını koruyan büyük bir duvarın ufak bir dokunuşla yıkıldığını anladı. O duvarın arkasında ne bulacağını merak ediyor, bu merak onu çok uzun zamandır hissetmediği kadar heyecanlandırıyordu. Eve girince Cem hiçbir şey söylemeden onu elinden tutup yatak odasına götürdü. Aydan çevresindeki eşyaları göremiyordu. Daha doğrusu gördüğü hiçbir şey zihninde yer etmiyor, büyük bir heyecan ve korkuyla sarsılan zihninde yerleşecek bir yer bulamıyor, her görüntü bilincinde belirdiği anda unutulup kayboluyordu. Yalnızca yatağın çok büyük olduğunu fark etmiş ve bunu unutmamıştı. Cem onu yavaş yavaş, hiç acele etmeden soymaya başladığında çok utanmıştı.